Ayrım 17.
Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Joker inzivaya çekilmekten de vazgeçerek öğretisini daha iyi yayabilmek ve bütün türdeşlerin Kladanusluğu kabul etmelerini sağlamak için şu koca dünyaya açıldı. Neden böyle bir dönüş yapmıştı acaba? Elbette Joker oldukça inançlı hayvanın biriydi. Nasıl bir dürtü onu birdenbire bütün Felida dünyasını Kladanus öğretisi altında toplama girişimine itmişti? Bu bağlamda Yeseja'ya karşı Joker'in gündüz dünyasıyla ilişkisini hiçbir zaman kopartamadığını anımsamak hayati derecede önem taşıyordu. Yoksa yukarıda tanıştığı birisi mi onu böyle bir karar vermeye ikna etmişti? Kimdi bu birisi? Peygamberin ta kendisi miydi? 2. Peygamber olan kimdi? Joker'in anlattıklarına bakılırsa Kladandüs'tü. Çünkü o, çektiği dayanılmaz işkenceler nedeniyle Tanrı'ya seslenip Tanrı tarafından işitilen ve sonunda göğe uçan kutsal biriydi. Praetorius'un yazdıklarına göre o gerçekten acınacak halde olan bir kobaydı. Sonunda ona ne olduğunu kimse bilmiyordu. Ancak mantıksal bazı işaretlerden yola çıkılırsa bedenindeki yaralar nedeniyle acı biçimde ölmüş olmalıydı. Bu arada iki parantez arası belirteyim. Profesör Julius Praetorius'a ne olmuştu acaba? Yeseja'nın verdiği rapordan yola çıkılacak olursa peygamber katilin ta kendisiydi. Başka deyişle peygamber kılığında dolaşan bir türdeşimiz hangi nedenle olursa olsun kendi türdeşlerini öldürüp duruyordu. Konuya hangi açıdan bakarsanız bakın peygamberin gerçekten kim olduğunu ya da yalancı peygamberin kim olduğunu bilen tek kişi şu sevgili Joker babaydı. 3. Bir anda aklıma gelen dahice fikir sayesinde şu gerçeğe ulaşabildim. Cinayetlerin tanığı olduğu için katilini susturmak zorunda olduğu Felicitas'ı saymazsak, daha önce işlenen 6 cinayetle Solitaire'nin öldürülmesi arasında yine de ortak bir nokta vardı. Gerek erkek kurbanlar, gerekse şu Bali adalı dişi, hangi biçimde olursa olsun öldürüldükleri sırada aynı işle, yani üreme işiyle meşguldüler. Aynı durum şu an etrafımda bulunan bu iskeletler ordusu içinde geçerli miydi bilemem ama önce böyle bir varsayımdan hareket edeyim. Buna göre olası bir cinayet nedeni katilin üremeden nefret etmesiydi ve bu yüzden üremeye çalışan ya da gebe olan türdeşlerini öldürüyordu. Olasılıkla yeni doğanları da öldürüyordu ki bu düşünce bütün tüylerimi ürpertti. Peki ama nasıl bir üreme biçimi arzulanıyordu ki? Acaba hangi ırk bütünüyle yok edilmeye çalışılıyordu? Avrupalı kısa tüylüler mi? Rus mavisi olanlar mı? Bali adalılar mı? Yoksa şu kara vicdanlı adam bütün Felidaleleri mi katletmeyi gözüne kestirmişti? 4. Şu Mr. X işlediği bu kepazelikleri cesetleri katakombun hava bacalarından aşağıya yollayarak yıllarca mükemmelen gizleyebilmişti. Dahası meraklıların dikkatini çekmeyecek biçimde cesetleri güvenle gizleyebilecek bir budala bile bulmuştu. A. Cesetleri bu kadar temiz yolla yok etme yolunu nasıl ulaşmıştı? Joker sayesinde mi? Belki de. B. Artık epey sevimli olmaya başlayan bu anlamsız alışkanlığına neden birdenbire son vermişti acaba? Son zamanlarda kendine çok güvendiği için mi tedbiri elden bırakmıştı? Belki de. 5. Şu Kladanus tarikatı ya da Kladanus dini nasıl bir amaca hizmet ediyordu acaba? Böyle bir soru ilk anda elbette aptalca geliyor. Aynı soru böyle bir din acaba neden var olarak da sorulabilir. Elbette her canlının içinde tatmin etmek zorunda olduğu dindarlık duyguları vardır da ondan. Ancak bu özel durumda dinin farklı bir amaca hizmet ettiğini sanıyordum. Bu din sanki yapılan özel ama hiç kimsenin aklının ucundan bile geçemeyecek kadar özel bir şey için yapılan hazırlıkların yumuşatılmasında kullanılıyordu. Peygamberin kara tüyleri adına ne için hazırlık yapılıyordu ki? Soru çok ama yanıt yoktu. Ancak zekice yürüttüğüm tahminler vardı. En azından bunlar vardı. Yeseja'yı bir süre daha sorguladıktan sonra üzerime kurşun gibi bir ağırlık çöktü. Bu gecelik bu kadar hafiyelik oyunu yeterliydi. Bu nedenle ölü bekleyicisinden beni acilen bu pis kokan labirentten çıkartmasını istedim. O da bunu seve seve yaptı. Beni farklı bir çıkıştan dışarıya çıkarttığından bir de baktım ki bizim bahçenin çok yakınındaydım. Tuhaf biçimde oldukça yaşlı bir ağacın kovuğunda sona eren bu çıkış taştan oyulmuş ancak artık devre dışı kalan bir su kanalıymış. Yeseja bana daha bir sürü böyle gizli geçitlerin bulunduğunu ama bunları ancak kendisinin bildiğini anlattı. Ağacı budak deliğinden terk etmeden önce son olarak birkaç sorun daha var diye direttim. Yeseja, yıllar boyunca almış olduğun ölülerde dikkatini çeken bir şey oldu mu? Yani onlar arasında kızışmış durumda olanlar da var mıydı? Birden heyecanlandı ve gözleri yine kontrol dışı fıldır fıldır dönmeye başladı. Evet vardı kardeşim, ancak aşağıdaki tapınağa bir sürü tanınmayacak duruma getirilmiş olanlar gelmişti. Dahası, Yahve bunları unutmuş olmalı diye içimden geçirip günaha bile girdiğim oluyordu. Peki ya gebeler, yani öldükleri zaman gebe olanlar da var mıydı aralarında? O an durmadan dönen gözleri yaşlarla doldu. Ona sarılıp teselli etmek geçti içimden. Çok vardı diye mırıldandı. Aralarında sürüyle erkek de vardı. Ondan sevgiyle ayrılarak kendi yoluma koyuldum. Yolda içimi bir suçluluk duygusu kapladı çünkü ona gerçekleri anlatmamış ve onu yine şu sahte peygambere olan inancıyla baş başa bırakmıştım. Bir yandan da onun yukarıdaki bu katı gerçekliğe alışamayacağından endişe duyuyordum. O kadar saf, masum ve Tanrı'nın kutsal düzenine öyle inançlıydı ki onun elinden bu hayalleri almaya kıyamadım bir türlü. Benim için geçerli olan hakikat başkaları için de geçerli olmak zorunda değildi. Beni çevreleyen gerçeklik bütün dünyayı sarmak zorunda değildi ki. Yeseja'nın katakomba, tapınağa ve ölülere ihtiyacı vardı. Onun göreviydi. Yaşam amacıydı bu. Ölülerin de dünyada iyisi, ölü bekleyicisi Yeseja'ya ihtiyaçları vardı. Yoksa onlara başka kim çiçek getirirdi? 8. Bölüm. Gecenin arta kalan kısmını uyuyarak, daha doğrusu düş görerek geçirdim. Aslında gecenin arta kalan kısmı diye bir şey yoktu. Çünkü ben tuvalet penceresinden eve girerken ortalık ağarmak üzereydi. Karnım o kadar acıkmıştı ki koca bir atı bile yiyebilirdim. Her zaman dile getirdiği gibi Gustav hiç olmazsa pazar günleri biraz uyumak istediği için bu çok aptalcaydı çünkü o zaten her sabah uyuyordu. Onu uyandırmaya cesaret edemedim. Bu nedenle yatak odasına süzüldüm ve kendimi şu korkunç biçimde horlayan yağ tulumu adamı saran tüylü battaniyenin üzerine atıverdim. Bu arada yağmur durmuştu. Ben de hemen derin bir uykuya dalıverdim. Şansıma bu kez kabus falan görmemiş ama buna karşılık hayali andıran bazı düşler görmüştüm. İşte yine ne mekan, ne zaman, ne de herhangi bir gerçekliği bulunan sınırsız parlaklıkta bir beyazlığın içindeydim. Yüzü olmayan adamın elindeki pırlanta kolyeyle beni boğmaya çalıştığı düştekinin tersine o tehditkar ortam içinde hiç mi hiç yoktu. Bu tuhaf yerde ara ara beliren buhar kümeleri bu beyazlığı yer yer açık gri tonda gölgeliyordu. Bu hiçlik içinde huzur dolaşıyor, yürüdükçe de daha güçlü ama güzel bir heyecan kaplıyordu içime. Ara sıra buhar kümeleri etrafımı sarıp yönümü kaybetmeme neden oluyordu. Ancak burada zaten yönünüzü belirleyebileceğiniz bir şey olmadığından bundan pek rahatsız olmuyordum. Sonra birden uzakta gördüğümü sandığım bir şey bu heyecanımın gitmesine neden oldu. Durmadan yürüyerek nereye gittiğimi, kiminle karşılaşmaya umduğumu bilmiyordum. Ancak onu gördüğüm an içimdeki büyük beklentinin bu karşılaşmaya yönelik olduğunu hemen anladım. Düşümde bile onun bir hayal olduğunun bilincindeydim. Çünkü ne onu tanıyordum ne de dış görünüş hakkında en ufak bir fikrim vardı. Ancak bütün bunlara karşılık o an yaşamımda asla hissetmediğim kadar yoğun bir duygu belirdi içimde. Sonunda onu bulmuştum işte. Tüyleri anlatılmayacak kadar zarifti, daha doğrusu krallara yarışacak biçimde ipeksiydi ve insanın gözlerini ağrıtan dünya dışı parlak bir beyazlığa sahipti. arkası bana dönük oturduğundan ara ara arka plandaki benzer beyazlıkla sanki birleşerek tıpkı havada dalgalanan bir hayaletmiş gibi bir etki bırakıyordu. Oldukça alımlı ve baştan çıkartıcı bir güzelliğe sahipti. Kısaca söylemek gerekirse bütün reklamcıların ardından koşabileceği mükemmel bir yaratıktı o. Kutsal bir dağmış gibi buhar kümeleri etrafını sarıyordu. Onun birkaç metre uzağında durduğumda daha ilerideki sis kümesi dağılmaya başladı ve ortaya tıpkı laboratuvardaki hayvan hapishanelerindeki orijinalleri ebatında dev boyutlarda pırıl pırıl parlayan bir kafes çıktı. Kafesin içinde oturan Profesör Julius Pretorius sanki içine binlerce şeytan girmiş gibi deli deli gülüyordu. Üzerine bir deli gömleği giydirilmiş ve boynuna da üzerinde Profesör Julius Pretorius 1981 yılı en iyi şizofren ödülü sahibi yazan pirinç bir levha asılmıştı. Onu daha önce görmemiştim. Ancak bu tuhaf şovun komik sunucusunu nasıl hemen tanıyabildiysem şu bizim yaşlı profesörü de anında tanımıştım. Arka planda dağılmaya başlayan buhar kümeleri bana tuhaf biçimde sırıtan türdeşlerimden oluşmuş dev bir orduyu açığa çıkarttı. Hemen ön sırada Mavi Sakal, Felicita, Kong, Herman ve Herman, Joker, Deep Purple, Solitary, Sasha ve Yesaja bulunuyordu. Ondan sonra olanları ağır çekimde gerçekleşiyormuş gibi algılamaya başladım. Şu beyaz katil başını çok yavaş bana doğru döndürdü, ancak ondan sonra gözlerinin içindeki kor gibi yanan sarı rengi görebildim. "Sonunda seni buldum işte," dedim. Heyecandan ve sevinçten neredeyse ağlayacaktım. "Elbette," dedi, oldukça derinden gelen üzgün bir sesle. "Elbette buldun sevgili Francis. Er ya da geç beni bulman zaten beklenen bir şeydi. Çünkü sen benden bile daha zekisin. Evet, eninde sonunda olacaktı bu. Başardın sevgili dostum. Baştan beri aradığın kişi benim işte. Katil benim, peygamber benim, Julius Pretorius benim, Gregor Johann Mendel benim. Şu sonu olmayan bulmaca da benim. İnsan da benim, hayvan da benim ve ben Felida'yım. Bütün bunların hepsiyim ve daha niceleriyim." Yeniden buhar kümeleri onun etrafını sardığında artık yalnızca değerli bir taş gibi parlayan gözleri bu sisi delip geçebiliyordu. Kafesindeki profesör ortalığı gürültüye boğuyor, delice kıkırdıyor, saçma sapan sözler söylüyor ve yüzü korkunç derecede yaralanıp etraf kanlar içinde kalana değin başını kafesin demirlerine vuruyordu. Sonra kanlar içinde kalan başını bana doğru çevirip bağırmaya başladı. "Her şey, hani şu daha küçücükken evin içine alınan, bakılıp yetiştirilen ve sonra da günün birinde yeterince büyüyüp güçlendiğinde bütün aile yiyen şu etobur bitki hikayesinde olduğu gibi." Yeniden çılgınca gülmeye başladı. Buhar kümesi yine dağıldı ve şu beyaz katili bütün ihtişamıyla ortaya çıkarttı. Ağır çekimdeki gibi hareket ederek yerinden kalktı, bana doğru döndü ve evrenin gizem dolu derinliklerinden gelen bakışlarla beni süzdü. "Önceden var olan ve bundan sonra var olacak olan hiçbir şeyin anlamı yok Francis," dedi. Ve üzgün sesi sonsuz yankılandı. "Artık önemli olan senin taraf değiştirip bize gelmen, bizimle birlikte olmandır." Aklım bütünüyle karıştığından bütün bu söyledikleriyle ne anlatmaya çalıştığını bir türlü anlayamıyordum. Aslında buraya onu yakalamak, işlediği cinayetlere bir son verebilmek için gelmiştim. Ancak onun üzerine atılacağım yerde birden öylesine aklım karışmıştı ki ona acımaya başlamıştım. İçimdeki tuhaf sesi dinleyerek ona sordum. "Yani Bremen mızıkacıları gibi mi?" Düşünceli bir tavırla başını öne doğru salladı. "Tıpkı Bremen mızıkacıları gibi. Benimle gel," dedi. "Eşek Horaz'a her yerde ölümden daha iyisini bulabilirsin," demişti. Arka planda bekleyen türdeşlerimin ordusu koro halinde yineliyordu. "Benimle gel, her yerde ölümden daha iyisini bulabilirsin." Katil bana arkasını dönerek uçarcasına diğerlerinin yanına gitti. Sonra onlardan küçük bir parça oldu ve yeniden bana baktı. "Bizimle birlikte gel Francis," dedi etkileyici bir tonla. "Bizimle birlikte şu uzun ve harika seyahate gel." Sonra hepsi birden bana arkalarını döndüler ve sisin içine doğru yavaşça yürümeye başladılar. Arkalarından "Yolculuk nereye?" diye bağırdım. "Afrika'ya, Afrika'ya, Afrika'ya!" diye hep bir ağızdan bağırırlarken ağır ağır sisin içinde kayboluyorlardı. "Peki orada ne bulacağız?" diye öğrenmek istedim. "Her şeyi, Francis, yitirdiğimiz her şeyi bulacağız," diye fısıltıyla gelen seslerini duydum. Artık görlemiyorlardı. Çünkü sisle özdeşleşmiş durumdaydılar. Onları izlemediğim, bu uzun yolculuğa katılmayıp burada yapayalnız kaldığım için içimi yavaş yavaş dayanılmaz bir acı kapladı. Afrika. Kulağa çok çekici, gizemli ve heyecan verici geliyordu doğrusu. Beni hiç yalnız bırakmayan içgüdülerimin söylediğine göre düşlediğiniz her şeyi bulabilirdiniz orada. Afrika. Yitik cennet. Eldorado. Bir zamanlar her şeyin başladığı güzel ülke. Ancak Afrika o kadar uzaktı ki, oysa ben ancak yakın mesafelere gitmeyi göze alabilen tembel dört ayaklının biriydim. Savanların kızgın rüzgarlarını olduğu gibi tanrıların geceleyin söyledikleri şarkıları da bilmiyordum. Asla yıldızların altında uyumadım ve asla kutsal jungle'a girmedim ben. Afrika. Peki ama Afrika neredeydi ki? Nerede olursa olsun ama benim içimde değildi. Özlemlerimin ve yüreğimin içinde yoktu o. Başka bir yerlerde, benden çok uzaklarda, hem de oldukça uzak bir yerlerdeydi orası. Ama buna rağmen, "Beni de alın, beni de alın kardeşlerim," diye kendi kendime sessizce ağlamaya başlamıştım. Uyandığımda gözlerim yaşlar içindeydi. Yani düşümde gerçekten de ağlamıştım. Balkon kapısının üzerindeki pencereden odanın içine giren parlak güneş ışığı ortalıkta darmadağınık duran aletlerin üzerinde parlayarak yansılar oluşturuyordu. Ancak bu fazla sıcak olmayan bir güneşin ışığıydı. Dün geceki şiddetli yağmurun sonbaharın işi olduğunu biliyordum. Artık çok yakında, belki de bugün kar yağmaya başlayacaktı. Karın kokusunu almak olasıdır aslında. Kış hiç belli etmeden yaklaşıyordu. Gustav hala uyuyor ve yüzünden ara sıra basit bir tebessüm beliriyordu. Olasılıkla düşünde çikolatalı puding veya sağlık sigortasının yıllık prim iadesi yaptığını filan görüyordur. Uykulu halimle gördüğüm şu tuhaf düşü yorumlamaya çalışırken odaya kuşkuyla göz gezdirdim. Son günlerin karmaşası içinde Gustav'la Archie'nin tadilat işinde ne kadar yol aldıklarını hiç fark etmemiştim. Çünkü bu arada yatak odası açık mavi bir tonda boyanmıştı. Beni kızdıran tek şey duvara gerçek boyutlarında uzak doğuya has kuş tüyüyle yapılmış rengarenk samuray resimlerinin asılmış olmasıydı. Bu çapta bir vurgunun ancak Archie'nin işi olabileceğini düşünürken bu tür bir şıklığın Gustav gibi bir zevk barbarının ne işine yarayacağını sorusu geldi. Ama yine de sonunda bu çöplük epey güzel bir yer olmaya başlamıştı. Eğer evet şimdi artık yalnızca durmadan cinayet işleyen şu canavar, tapınaktaki iskeletler ve de görevi karanlığı aydınlatmak olan ben vardım. Gördüğüm düşün oldukça acıklı olmasına karşın tuhaf da olsa o sabah kendimi hiç de kötü hissetmiyordum. Kendimi iyi hissetmemde güneşin, atlattığım o badireden sonra biraz dinlenmemin ve pazar günü keyfinin büyük payı vardı doğrusu. Ancak durum daha da iyi olacaktı. Birden dışarıdan beni çağıran Binbir Gece masallarının yüce yazarlarının olasılıkla sevimli sıfatıyla niteleyecekleri o sesi duydum. Bu ses o ana kadar duyduğum bütün dişi seslerinden farklıydı. Gizem dolu, karanlık, yabancı bir şeyler gizliydi bu sesin içinde ve elbette zor karşı koyulabilecek bir sesti bu. O denli melodik ve ateşli söylüyordu ki şarkısını neredeyse aklımı kaçıracaktım. Yavaşça kalktım ve sırtımı dik bir kambur yaparak derin derin havayı kokladım. Gizemli aşk mesajları taşıyan kokusu keyfimi iyice yerine getirdiği gibi yitirdiğimi sandığım bedensel duygularımı da yeniden geri getirdi. Bütün benliğimin kızgın tereyağın kızgın ateşteki gibi eridiğini, aklımda da bu kokuyla birleşmekten başka bir şey geçmediğini hissediyordum. İçimden yoğun olarak gelen, ona kendi kokumla yanıt verme arzusu sonunda dizginlenemeyen bir hal almıştı. Horlayan dostumun karnından aşağıya atladım, tuvalete koşarak pencereye sıçradım. Bu an bir kraliçeyle karşılaşma anıydı. Sanki Kleopatra'yı görüyordum karşımda. Kızışan dişilerin yaptığı gibi kendi etrafında yuvarlandı, sonra sırt üstü dönerek tanrısal bir yumuşaklıkla terasın zeminine sürtünmeye başladı. Ama hiç ara vermeden o karşı konulması güç, baştan çıkarıcı melodisini söylemeyi sürdürüyordu. Başta onun ırkından biriyle daha önce hiç karşılaşmadığımı düşündüm. Ancak daha sonra aklıma mavi sakalım beni Deep Purple'ın cesedine götürürken pencerelerden birinde çok kısa da olsa gördüğüm türdeşim geldi. O zaman onu da bildiğim ırklardan birine koyamamıştım ve bunu oldukça şaşırmıştım.